Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Voordat we aan de podcast beginnen, nog even het volgende. Deze huisartspodcast voor patiënten geeft alleen uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Het vervangt in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie, kijk dan op thuisarts.nl of vraag het uw eigen huisarts.
Fazla kilo ve obezite, bölüm 2. Daha sağlıklı bir kiloya nasıl ulaşabilirim ve bunu nasıl koruyabilirim? Bu podcast Fonds Achterstands Wijken Midden-Nederland tarafından desteklenmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz. Ben diyetisyen ve yaşam koçu Seda Cengiz. Önemli bir hatırlatma ile başlamak istiyorum. Bu podcast hastalara yönelik Health Arts Podcast serisinin bir bölümüdür. Genel sağlık bilgileri sunar ancak asla bir doktorun yerini tutmaz. Kendi sağlık durumunuzla ilgili sorularınız varsa lütfen telsartış.nl web sitesini ziyaret edin veya aile hekiminize danışın. Hastalara yönelik hazırlanan bu Health Arts Podcast'a hoş geldiniz. Bu bölüm Hollanda'da yayınlanan Overgewicht en Obesitas deel 2 Hoe kan ik op een gezonder gewicht komen en blijven? Adlı podcast'ın benim de katkılarımla hazırlanmış Türkçe çevirisidir. Orijinal yayında iç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Lisbeth van Rossum ve podcast yapımcısı aynı zamanda bir aile hekimi olan Doktor Femke Feldman yer alıyor. Lisbeth van Rossum, Mariette Bonn ile birlikte Fat Bulanarak adlı kitabın yazarıdır ve Erasmus MC'de profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda hem Hollanda'da hem de Avrupa'da obezite ile ilgili multidisipliner kılavuzların hazırlanmasına öncülük etmektedir. Femke Feldman ise bir aile hekimi ve podcast yapımcısıdır. Ben de bir diyetisyen ve yaşam koçu olarak katkı sağlıyorum. Bölüm 1. Sağlıklı kilonun tanımı. İlk bölümde kilo vermenin neden bu kadar zor olduğunu konuşmuştuk. Şimdi ise sağlıklı bir kiloya nasıl ulaşabileceğimize ve bu kiloyu nasıl koruyabileceğimize ele alacağım. Obezitenin nasıl işlediğini artık biliyoruz. Özellikle karın bölgesindeki yani hastalıklı yağ dokusunun neden bu kadar önemli olduğunu daha önce konuşmuştuk. Şimdi sıra bu bilgilerle ne yapabileceğimize geldi. Yani sağlıklı kilo nedir ve nasıl o kiloda kalabiliriz? İlk bölümde de anlattığım gibi sağlıklı kilo deyince aslında sadece tartıdaki rakama bakmak yeterli değildir. Çünkü sağlıklı bir kilo sadece toplam ağırlık değil, yağ ve kas oranı birlikte belirler. Yani kas oranımız yüksek, yağ oranımız düşükse bu sağlıklı bir kilo demektir. Ama dışarıdan bakarak bunu anlamak zor olabilir. Yine de bunu 3 ana ölçümle aşağı yukarı değerlendirebiliriz. Birinci gösterge. Vücut kitle indeksi, BMI, kilonuzun boyunuza oranıdır. Online hesaplayıcılarla kolayca hesaplanabilir. Yüksekse fazla kilolu ya da obez olabilirsiniz. Ama bu her zaman geçerli değil. Örneğin çok kaslı bir vücuda sahip biri yüksek BMI değerine sahip olabilir. Ama yine de sağlıklıdır. İkinci gösterge bel çevresi. Özellikle karın yağları sağlık açısından tehlikeli olduğu için bel çevresi önemli bir göstergedir. Kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm üzeri genelde fazla olarak kabul edilir. Hamilelik hariç tabii. Üçüncü gösterge ise eşlik eden hastalıklar. Eğer yüksek tansiyon, diyabet, depresyon, diz ağrıları gibi sağlık problemleriniz varsa bu kilonuzun sağlıksız olduğunu gösteren başka bir sinyallerden biri olabilir. Bu üç ölçüm bir araya geldiğinde buna kilo ile ilişkili sağlık riski deriz. Ve bu risk seviyesine göre bir kişinin kilo konusunda tıbbi müdahale ya da yaşam tarzı değişikliği gerektirip gerektirmediğine karar verilir. Bel çevresi karın yağının ne kadar fazla olduğunu gösterebildiği için oldukça güvenilir bir ölçüttür. Dışarıdan çok da kilolu görünmeyen bir kişi BMI'si 26 olsa bile ki bu sadece fazla kilo olarak değerlendirilir. Eğer bel çevresi yüksekse obezite söz konusu olabilir. Çünkü bu durumda yağ dokusu sağlıksız ve hastalık yapıcı bir özellik kazanmıştır. Bölüm 2. Biraz kilo fazlası olanlar için sağlıklı yaşam tarzı önerileri. Eğer obez değilseniz ama sadece birkaç kilo fazlanız varsa, yani durumunuz henüz tıbbi anlamda riskli değilse bile yine de sağlığınız için neler yapabileceğinize bakmanız önemli. Çünkü aslında bu aşamada yapılacak küçük değişiklikler ileride daha ciddi sorunları önlemede büyük rol oynayabilirler. Bu noktada genel toplum sağlığı için geçerli olan yaşam tarzı önerileri sizin için de geçerlidir. Özellikle sağlıklı beslenme alışkanlıkları burada büyük yer tutar. Hollanda'da 5-5 olarak bilinen 5 besin grubunu içeren sistem sağlıklı beslenmenin temelini oluşturur. Bu sistemin özeti mümkün olduğunca az işlenmiş ve çeşitli gıdalar tüketmektir. Çünkü farklı ve doğal gıdalar vücudumuzun ihtiyacı olan çeşitli besinleri dengeli bir biçimde almamızı sağlar. İşlenmemiş gıda derken ne kastediliyor? Burayı biraz açalım. Bu aslında düşündüğümüzden daha karmaşık bir konu. Çünkü gıdalar farklı derecelerde işlenebilirler. Ancak en basit haliyle düşünecek olursak işlenmiş gıdalar süpermarkette paketli olarak satılan içindekiler listesi uzun olan yiyeceklerdir. İşlenmemiş gıdalar doğal haliyle tanınabilen sebzeler, meyveler, bakliyatlar ve tahıllı yiyeceklerdir. Örneğin karnabahar, yumurta, havuç gibi. Süpermarkete her gittiğimde fark ediyorum ki rafların %80'i işlenmiş ürünlerle dolu. Ve bu ürünler genelde şeker ilavesi gibi yanıltıcı etiketlere sahip. Etikette böyle bile yazsa doğal haliyle zaten bol miktarda şeker içerebilir ya da aşırı tuzlu ve yağlı olabilir. Bu yüzden bizi bu konuda doğru yönlendirecek bir araç kullanmak faydalı olabilir. Hollanda Beslenme Merkezi'nin geliştirdiği ücretsiz bir uygulama var. Uygulamanın adı Kiesgezond. Bu uygulamanın adını ve linkini podcast'ın notları arasında bulabilirsiniz. Bu uygulamayla ürünün barkodunu okutarak o ürünün önerilen sağlıklı gıdalar arasında olup olmadığını görebilirsiniz. Değilse de uygulaması benzer ama daha sağlıklı bir alternatif önerisinde bulunur. Elbette süpermarkette tüm ürünleri tek tek taramanıza gerek yok. Çünkü birçoğumuz haftalık olarak zaten aynı ürünleri alıyoruz. Örneğin her sabah aynı mısır gevreğini yiyorsak o ürünü bir kere taramak yeterli olabilir. İçinde gizli şekerler ya da gereksiz katkı maddeleri varsa daha sağlıklı bir alternatife geçebilirsiniz. Yine yoğurt gibi ürünlerde benzer geçişler yapılabilir. Şeker katkılı yoğurt yerine sade yoğurt tercih etmek gibi. Bu tür küçük değişikliklerle günlük beslenme düzeninizi önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz. Ve bu uzun vadede büyük fark yaratabilir. Bölüm 3. Herkes için geçerli olan sağlıklı hareket önerileri. Sağlıklı yaşamın diğer bir temel ayağı da hareket, yani fiziksel aktivitedir. Ve bu yalnızca fazla kilosu olanlar için değil, herkes için geçerlidir. Peki ne kadar hareket etmeliyim? Genel olarak önerilen minimum hareket miktarı haftada 150 dakika orta düzey yoğunlukta aktivite yapmaktır. Yani haftada 5 gün, günde yaklaşık 30 dakika. Bu orta düzey hareketler arasında tempolu yürüyüş, bisiklet sürmek, bahçeyle ilgilenmek, ya da evi detaylı temizlemek gibi şeyler yer alır. Buna ek olarak haftada 2 kez kas ve kemik güçlendirici egzersizler yapmak da öneriler arasındadır. Bu illa spor salonuna gitmeniz gerektiği anlamına gelmez. Evde yapılabilecek kas egzersizleri de bu gruba girer. Örneğin diş fırçalarken duvara yaslanıp dizleri 90 derece bükerek oturma pozisyonuna geçmek, bacak kaslarını çalıştırmak için oldukça etkili bir yöntem olabilir. Bu tür günlük alışkanlıklar içinde egzersizi hayatınıza entegre etmek sürdürülebilirliğini de kolaylaştırır. Ve elbette üçüncü önemli nokta çok uzun süre oturmamak. Ofis işi yapan biri olarak tüm gün masa başında oturuyorsanız en azından her 30 dakikada bir kalkmalı, biraz yürümeli, esnemeli ve hatta kahve almaya gitmelisiniz. Bu küçük molalar bile bedeninize büyük katkı sağlar. Mümkünse ayakta çalışmayı mümkün kılan ayarlanabilir masalarda çok faydalı olabilir. Tabii ki obezitesi olan biriyseniz bu temel önerilerin üzerine daha fazla hareket eklenmesi gerekir. Ama burada önemli olan hareketsiz bir yaşamın kararlarını bilmek ve küçük adımlarla değişime başlamaktır. Hareket ve beslenme dışında yaşam tarzının diğer unsurları da önemlidir. Sigara içmemek, yeterince uyumak, stresi kontrol altında tutmak. Özellikle kronik stresi. Kısa süreli stresler, örneğin bir sınava hazırlanmak ya da otobüse koşmak gibi durumlar aslında faydalı olabilir. Ancak uzun süreli stres hem hormon dengemizi hem de beslenme davranışlarımızı olumsuz etkiler. O yüzden sağlıklı yaşam dediğimizde yalnızca yeme ve hareket değil, zihinsel ve sosyal çevreyi de hesaba katmak gerekir. Bölüm 4. Obezitesi olan bireyler için özel öneriler. Kilo vermek ve korumak neden daha zor? Eğer fazla kiloluysanız, yani vücudunuzda salgı yağ dokusu birikmişse, bu durumda genel öneriler tek başına yeterli olmayabilir. Fazla kilolu olan kişilerin sağlıklı kiloya ulaşması ve bu kiloda kalması daha fazla çaba ve genellikle profesyonel destek gerektirir. Bu noktada ilk yapılması gereken "neden ben kilo alıyorum?" sorusunun cevabını aramaktır. Çünkü bu her zaman sadece sağlıklı yaşam tarzına bağlı olmayabilir. Sıklıkla birden fazla neden bir araya gelir. Maddi sıkıntılar, psikolojik sorunlar, uyku bozuklukları, hormonal dengesizlikler, kullandığın ilaçların kilo aldırıcı etkisi. İşte bu nedenle nedenleri belirlemek çok önemlidir. Bunun için Hollanda'da geliştirilen checkorganoverhewicht.nl iyi bir araçtır. Bu site sayesinde kilo probleminizin altında yatan potansiyel nedenleri anlayabilirsiniz. Eğer çıkan sonuçta ana neden sağlıksız yaşam tarzıysa, yani kötü beslenme, az hareket, çok stres, az uyku gibi, o zaman tek başınıza değil rehberlik altında ilerlemek gerekebilir. İşte tam bu noktada GLI, yani kapsamlı yaşam tarzı iyileştirme programı devreye giriyor. Bu kısa süreli bir diyet programı değil. Aksine 2 yıl süren kapsamlı bir yaşam tarzı dönüşüm sürecidir. Süreç boyunca size bir yaşam koçu eşlik eder. Aynı zamanda sizinle benzer zorlukları yaşayan bir grup insanla birlikte ilerlersiniz. Birlikte hareket etmek, Türkçedeki birlikten kuvvet doğar sözünü tam anlamıyla hayata geçirir. Bu sayede eski alışkanlıkları değiştirmek çok daha kolay hale gelir. Çünkü bu bir diyet değil, köklü bir yaşam değişikliği sürecidir. Program boyunca sağlıklı beslenme konusunda bilgi verilir, hareket konusunda kişisel hedefler konur, davranış değişikliği üzerine çalışılır. Çünkü birçoğumuz sağlıklı beslenmenin ne olduğunu az çok biliyoruz ama uygulamakta zorlanıyoruz. Mesela yemekten sonra çikolata yemeden duramamak, gece cips paketini açmak gibi davranışları değiştirmek kolay değildir. Bu nedenle program bu davranış kalıplarını kırmayı hedefler. Özellikle obezite olan bireyler için hareket miktarı daha da önemlidir. Zaten fazla kilolarla hareket etmek daha zordur. Ama kilo verdikten sonra kilonun geri gelmemesi için hareket kalıcı ve yoğun bir şekilde hayatınızın bir parçası olmalıdır. Daha önce bahsettiğim haftada 150 dakika orta seviye hareket kilo verirken yeterli olabilir. Ancak o kiloyu korumak için haftada 200-300 dakika orta seviye egzersiz önerilir. Üstelik bu yine haftada 2 gün kas egzersizleriyle desteklenmelidir. Bu seviyeye ulaştığında vücut eski kiloyu unutmaya başlar ve yo-yo etkisi dediğimiz tekrar kilo alma süreci daha az yaşanır. Bu süreçle alakalı en önemli mesaj şudur. Sağlıklı beslendiğim, yeterince hareket ettiğim, iyi uyuyup stresi azalttığım sürece 1 gram bile vermesem bile vücudum çok daha sağlıklı hale gelir. Yani zayıflamak tek başarı ölçütü değildir. Çünkü içimizdeki sistem, bağışıklık, kas kalitesi, hormon dengesi tümü bu değişikliklerden olumlu etkilenir. Enflamasyon azalır, yağ dokusu daha sağlıklı hale gelir. Ruh haliniz bile düzelebilir. GLI gibi bir programda aynı yoldan geçen insanlarla bir araya gelmek de size motivasyon sağlayabilir. Sadece bilgi değil, destek ve anlayışın da olması iyi gelir. Bu da süreci sürdürülebilir kılar. Ve bu tür programlar Hollanda'da temel sağlık sigortası kapsamında tamamen ücretsiz olarak sunulur. En yakınızdaki GLI uygulayıcısını bulmak için www.behandeloverhewicht.nl adresinden yaşadığınız bölgeye göre arama yapabilirsiniz. Bölüm 5. Vaktim yok, çok yoğunum gibi engellerle baş etmek. Günlük hayatta en sık duyduğum şeylerden biri şu. Benim hiç vaktim yok. Tüm gün masa başında çalışıyorum, akşam da çok yorgun oluyorum. Spora gitmeye, sağlıklı yaşamaya zamanım kalmıyor. Bu düşünce çok tanıdık geliyor ve aslında bu düşüncenin kendisi bile bir engel. Çünkü sağlıklı yaşamak denilince hep aklımıza spor salonları, influencerların paylaştığı yoğun egzersiz programları geliyor. Oysa durum bundan çok daha basit olabilir. Sağlıklı beslenme zaten genelde yemek değiştirme üzerinden yürür. Yani sıfırdan yepyeni bir sistem kurmanız gerekmez. Her gün yediğim ekmeğin tam tahıllısını seçmek, meyveli yoğurt yerine şekersiz olanı almak gibi küçük adımlarla büyük farklar yaratabilirsiniz. Ve elbette hayat devam ediyor. Bir bayram ziyaretinde veya yeni bir yer keşfederken yediğiniz şeyin çok da sağlıklı olması gerekmez. O yüzden arada bir dilim pasta yemek sorun değil. Sağlıklı yaşam tamamen yasaklarla dolu bir hayat değil. Önemli olan bu tür gıdaların istisna olması ve yerken keyif almamız. Sonra da hayatımızı sağlıklı beslenerek kaldığımız yerden devam etmemiz. Bazen çözüm sadece bir tercih yapmaktan geçer. Örneğin bizim kültürümüzde misafirliğe gittiğimizde ikram edilen yiyeceklerden hiç yememek bazen gerçekten zor olabilir. Ancak sürdürülebilir bir yaşam tarzı için önemli olan devam ettirilebilir alışkanlıklar kazanmaktır. Bu yüzden tüm ikramları kabul etmek yerine seçim yapmayı öğrenebilirsin. Örneğin çok sevdiğin bir yiyeceği tercih ederken daha az sevdiğin ya da aslında yemek istemediğin şeyi tabağına hiç almayabilirsin. Bu yaklaşım sayesinde daha bilinçli ve dengeli seçimler yapmayı zamanla öğrenmiş olursun. Ayrıca tok karnına alışveriş yapmak ya da sağlıklı ürünleri evde hazır bulundurmak seni kötü seçimlerden koruyabilir. Uzun süre tok tutan yiyecekler, örneğin lifli karbonhidratlar, protein ve sebze ağırlıklı öğünler, ani açlık krizlerine döner. İşlenmiş, hızlı sinirlen gıdalar, örneğin beyaz ekmek, beyaz pirinç, şekerli mısır gevrekleri aniden kan şekerini yükseltir, ardından da hızlı bir düşüş yaşatır. Bu da 1-2 saat sonra tekrar aç hissetmene neden olur. O yüzden her zaman tam tahıllı ürünleri tercih etmeliyiz. Tam buğday ekmeği, tam buğday makarna, kepekli pirinç, tam tahıllı kuskus gibi. Hatta yemeğin yenme sırası bile önemli. Aynı yemeğe sebzeyle başlarsam, ardından protein alırsam ve karbonhidratları en sona bırakırsam bu kan şekerimizin hızlıca yükselmesini engeller. Yani daha uzun süre tok hissederiz. Restoranlarda genelde önce ekmek servisi gelir ama aslında salatayla başlamak çok daha sağlıklıdır. Bu tür küçük farklar büyük etkiler yaratabilir. Sağlıklı beslenme çoğu zaman daha fazla zaman değil, daha iyi planlama ister. Bölüm 6. Vaktim yok ama yine de nasıl hareket edebilirim? Hareket konusu geldiğinde insanların kafasında genelde şu var. Spor salonuna yazılmalıyım. Makinelerde saatlerce çalışmalıyım. Özel kıyafetler giymeliyim. Ama çoğu zaman bu sadece gözümüzde büyüttüğümüz bir bariyerdir. Birçok insan gibi sen de spor salonuna gitmek istemeyebilirsin. Spor kıyafeti giymekten hoşlanmıyor olabilirsin. Hatta kendini orada rahat hissetmeyebilirsin. Kendine şu hatırlatmayı yapmalısın. Hareket etmek sadece spor salonundan ibaret değildir. Günlük hayatımıza entegre edebileceğimiz birçok hareket biçimi vardır. Eğer düzenli işe gidip geliyorsam ulaşımı hareketli hale getirebilirim. Örneğin aracımı daha uzağa park edebilirim. Otobüsten ya da metrodan bir durak erken inip yürüyebilirim. Merdivenleri kullanabilirim ve evet başta biraz nefes nefese kalmak da normal. Ofiste kahve almak için uzak makineyi tercih edebilirim. Oturarak çalışıyorsam her yarım saatte bir kalkabilirim. Telefon görüşmelerini ayakta ya da yürüyerek yapabilirim. Bunlar bile katkı sağlar. Kas egzersizleri için de illa spor salonuna gitmem gerekmez. Diş fırçalarken duvara yaslanıp squat yapabilirim, çamaşır katlarken baldır egzersizleri yapabilirim gibi küçük hareketlerle kaslarımızı çalıştırabiliriz. Günlük rutinimizi ekleyebileceğimiz bu tür mikro hareketler zaman almaz ama etkisi büyüktür. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da şu. Eğer fazla kiloluysan ve spora hızlı bir şekilde başlarsan sakatlanma riskin artabilir. Bu yüzden yavaş başla, istikrarlı ilerle kuralı burada büyük önem taşır. Hafif tempolu yürüyüşe başlamak bile koşmak kadar fayda sağlayabilir. Asıl önemli olan hareket etmeye devam etmektir. Ayrıca yaptığın aktiviteden keyif almak bu süreci daha sürdürülebilir hale getirir. Dans etmeyi mi seviyorsun, takım sporlarını mı, yüzmeyi mi? Önemli olan seni mutlu eden bir aktiviteyi bulmak ve günlük hayatına dahil etmektir. Üstelik artık belediyelerde daha erişebilir spor imkanları sunuyor. Yaşadığın bölgede neler olduğunu öğrenmek için www.sportinthebeard.nl gibi sitelere göz atabilirsin. Hareket etmekle ilgili başka bir gerçek de eğer çok kilo verdiysen o kiloyu koruyabilmek için hareketi çok daha düzenli yapman gerekir. Yani sadece kilo vermek için değil, verdiğin kiloyu korumak için de egzersiz gereklidir. Bölüm 7. Stres, maddi zorluklar, yorgunluk, sağlıklı yaşama öncelik verememek. Hayat bazen o kadar yoğun ve karmaşık oluyor ki sağlıklı yaşamak açıkçası en son sıraya düşüyor. Evde sorunlar olabilir, ilişkilerde çatışmalar yaşanabilir, işte stres, para sıkıntısı, yalnızlık, hastalıklar. Ve o noktada kimsenin aklına sağlıklı beslenmek ya da spor yapmak gelmez. Bu da çok ama çok insani bir durum. Ama böyle zamanlarda kendinize şunu sorun. Bu problemlerle daha iyi başa çıkabilmek için daha güçlü bir beden ve zihin gerekmez mi? Aslında en çok bu dönemlerde sağlığım için bir şey yapmam gerekir. Tabii bu her zaman kolay değildir. Bu yüzden profesyonel destek bazen kaçınılmaz olur. Hekimlerle, varsa psikoloğunuzla ya da bir yaşam koçunuzla durumunuzu paylaşmak iyi bir başlangıç olabilir. Ama destek sadece uzmanlardan gelmek zorunda değil. Güvenli bir arkadaş, bir aile üyesi ya da komşu da bu yükü hafifletmenizde etkili olabilir. Çünkü kronik stres vücut üzerinde ciddi etkiler bırakır. Uzun süre stres altında kaldığınızda vücudunuzda kortizol adlı bir hormon artar. Bu hormon yağın karın çevresinde toplanmasına neden olur. En tehlikeli yağ tipi. Tatlı ve yağlı yiyeceklere karşı iştahını artırır. Beynini kandırır. Kendini ödüllendirme sesi verir. Yani stresliyken sadece daha fazla yemen, aynı zamanda daha zararlı şeyler istemen tesadüf değildir. Ve bu kısır döngü devam ettikçe bedenimiz hem zihinsel hem de fizyolojik olarak daha fazla strese girer. Bu yüzden yaşam tarzı değişikliği yaparken stres yönetiminde mutlaka yer almalıdır. Özellikle GLI gibi programlarla bu konuda gündeme geliyor. Çünkü yaşam tarzı değişikliğinde ve kilo vermekte sadece marul yiyelim, kurtulayım gibi bir yaklaşım gerçekçi değil. Bazı durumlarda önce stresle başa çıkmak gerekir. Ancak stres azaldığında beden ve zihin sağlıklı yaşama geçiş için hazır hale gelir. Bölüm 8. Uyku. Az uyumak kilo ve iştahı nasıl etkiler? Uyku. Genelde sağlıklı yaşam deyince aklı ilk gelen şeylerden biri değildir. Ama aslında uyku eksikliği hem bedenimizi hem de iştahımızı doğrudan etkiler. Kronik olarak az uyuduğumuzda vücudumuz bir tür alarm durumuna geçer. Daha fazla kortizol yani stres hormonu üretmeye başlar. Bu da az önce anlattığım gibi yağın karın çevresinde toplanmasına neden olur. Tatlı, yağlı, kalorisi yüksek yiyeceklere karşı iştahımızı artırır. Açlık ve tokluk hormonları leptin ve grelin dengesini bozar. Yani yeterince uyumadığımızda daha aç hissederiz, tokluk sinyallerini daha geç algılarız ve daha sağlıklı gıdalara yöneliriz. Bu yüzden yeterli ve kaliteli uyku hem kilo kontrolü hem de genel sağlığımız için vazgeçilmezdir. İyi uyuyamıyorsak bu da başlı başına ele alınması gereken bir sorundur ve önemsiz bir detay gibi görmemeliyiz. Aksine gün boyunca ne kadar sağlıklı besleneceğimiz, nasıl hissedeceğimiz ve egzersiz yapmaya ne kadar motive olacağımız bile uykumuza bağlı olabilir. Bölüm 9. Genetik faktörler. Zaten ailem hep böyleydi düşüncesi. Bazen şöyle düşünüyoruz. Ben zaten hep böyleydim. Annem de kiloluydu, babam da. Bu benim kaderim. Ve evet, bunda haklılık payı var. Çünkü kilonun yaklaşık %50'si genetik olarak belirlenir. Tıpkı boyum gibi. Ailem uzun boyluysa ben de büyük ihtimalle uzun boylu oluyorum. Kilo da böyle. Ama iyi haber şu, geriye kalan %50 bizim elimizde. Yani bazı insanlar doğuştan daha kolay kilo alırken bazıları çok yeseler bile hiç kilo almazlar. Bu adil değil ama gerçek. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda bazı insanlarda zayıflık genleri olduğu da keşfedildi. Bu kişiler isteseler de kolay kolay kilo almıyorlar. Ne kadar yeseler de vücutları bunu tolere ediyor. Ve ilginçtir, bu kişilere genelde çok iradeli deniyor. Oysa aslında bu irade değil, avantajlı genetik diyebiliriz. Aynı şekilde fazla kilo yatkın genlere sahip olanlar ise bazen gereksiz yere yargılanıyor. Sende hiç irade yok deniyor. Ama bu da doğru değil. Hatta daha da önemlisi bazı insanlarda obeziteye neden olan nadir genetik hastalıklar da olabilir. Bu toplumun sadece küçük bir yüzdesinde görülür. Ama bu tür durumlarda mutlaka tıbbi destek gerekir. İşte bu yüzden eğer kiloyla ciddi şekilde mücadele ediyorsam nedenini bilmem çok önemlidir. Yine burada bana yardımcı olacak araç daha önce de söylediğim gibi checkorganofahrif.nl web sitesidir. Bu site nadir genetik nedenler dahil olmak üzere kilo alımının arkasındaki faktörleri araştırmak için çok kullanışlıdır. Kısacası, evet genetik kaderin bir parçasıdır ama bu kaderin tümü değildir. Kendi elimde olan %50'lik alanı iyi yönetebilirsem çok büyük fark yaratabilirim. Bölüm 10. Ek tedaviler, ilaçlar ve mide operasyonları ne zaman gündeme gelir? Tüm yaşam tarzı değişikliklerini uygulamama rağmen hala sağlıklı bir kiloya ulaşamıyorsam bazen ek tedaviler devreye girebilir. Ama burada şunu unutmamalıyım. Bu tedaviler hiçbir zaman yaşam tarzının yerini tutmaz. Sadece destek olabilir. Son yıllarda obezite tedavisinde kullanılan bazı yeni ilaçlar ortaya çıktı. Bunlar hem hap şeklinde olanlar hem de enjeksiyon iğne şeklinde olanlar var. Her ikisi de belli kriterleri sağlayan kişiler için önerilir. Bu ilaçların çalışma mekanizmasını kısaca anlatayım. Enjeksiyonla verilen ilaçlar bağırsak hormonlarından birinin görevini taklit ederek beynimize doydum sinyali göndermeye yardımcı olur. Bazı haplar ise tatlı krizleri gibi davranışsal dürtüleri azaltmaya yönelik etki gösterir. Ancak bu ilaçlar asla tek başına işe yaramaz, herkes için uygun değildir, yan etkileri olabilir ve genelde GLI gibi yaşam tarzı değişikliği yapacağınız programlara en az bir yıl katıldığınızda değerlendirilir. Kimin bu ilaçlardan faydalanabileceğini kontrol etmek için www.nvoo.nl adresine bakabilirsiniz. Burada ilacın çalışma mekanizmasını, kimler için uygun olduğunu ve geri ödeme koşullarını detaylıca bulabilirsiniz. Ayrıca bu ilaçlar genellikle bir deneme süreciyle başlatılır. Eğer işe yararsa devam edilir. İşe yaramama durumunda sağlık sigortanız bunu karşılıyorsa karşılamayı bırakır, geri ödemeye devam etmez. Peki ya ilaçlar da işe yaramazsa? O zaman bir diğer seçenek mide ameliyatı olabilir. Bu da yine ancak belirli şartları sağlayan kişiler için uygundur. İki ana türü vardır. Mide küçültme, midenin bir kısmı alınır. Gastrik bypass, mide ve bağırsak arasında yeni bir bağlantı kurulur. Bu operasyonlar ciddi, geriye dönüşü olmayan müdahalelerdir ve sonrası kolay değildir. Ömür boyu vitamin takviyesi gerekir. Bu takviyeler genellikle sağlık sigortaları tarafından karşılanmaz, takip gerektirir, herkes için uygun değildir. Bu nedenle bu tür müdahaleler ancak yaşam tarzı değişikliğe denenmiş, ilaçlar yetersiz kalmış ve kişi ciddi obeziteye sahipse düşünülmelidir. Ama şunu unutmayalım. Hangi yolu seçersem seçeyim, ister ilaç ister ameliyat, yaşam tarzı değişikliği hayatım boyunca sürmelidir. Kapanış mesajım. Eğer karın bölgemdeki yağlar artmaya başlamışsa, eğer eski kıyafetlerime sığamıyorsam, eğer kendimi sürekli yorgun, gergin ve rahatsız hissediyorsam, bu sinyalleri ciddiye almamız gerekir. Çünkü henüz diyabet, depresyon, yüksek tansiyon gibi hastalıklar başlamadan önce müdahale edersek bu hastalıkların oluşmasını önleyebiliriz. Ve eğer bu hastalıklar varsa daha iyi yönetebiliriz. Kendimize şunu hatırlatmalıyız. Yeterince iradeli değilim diye düşünme. Bu bir karakter meselesi değil. Bu karşıdan esen çok güçlü bir rüzgara karşı yürümeye çalışmak gibi. Ama yalnız değiliz. Ve en önemlisi küçük adımlarla başlayarak bile büyük değişimlere kapı aralayabiliriz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölüme kadar orijinal içeriğe sadık kalarak sizlere çeviriyi aktarmaya çalıştım. Şimdi ise bir diyetisyen ve yaşam koçu olarak Hollanda'da yaşayan Türkler için hangi adımların faydalı olabileceğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Hollanda'da benim de dahil olduğum birçok Türkiye kökenli diyetisyen bulunuyor. Lütfen çevrenizde bu alanda çalışan uzmanlarla iletişime geçmekten çekinmeyin. Ama bu podcast'te de şimdiye kadar konuştuğumuz konulardan da anlayacağınız gibi yalnızca beslenmeyi değiştirerek uzun vadede başarı sağlamak mümkün değil. Bu yüzden en etkili yol bütüncül bir yaşam tarzı değişikliği programına yönelmek olacaktır. Bu kapsamda Hollanda'daki GLI programına Türkçe olarak hem fiziksel hem de online katılmak mümkün. Size en yakın uygulayıcı öğrenmek için aile hekiminize danışabilirsiniz. Online GLI programını Hollanda'da şu anda sadece ben Türkçe olarak sunuyorum. Eğer faydalanmak isterseniz benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Bu programın en büyük avantajı uzun süreli bir program olmasına rağmen Hollanda Sağlık Sigortası tarafından tamamının karşılanıyor olması. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili Hollandacı olarak daha fazla bilgi almak isterseniz telsearch.nl sitesini ziyaret edebilirsiniz. Podcast ile ilgili soru ve yorumlarınızı ise patient@healthcarespodcast.nl adresine e-posta ile gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dilerim.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!